Ayrım 5.
59. Bir parça olsun övüneceğim. Ölmek isteyeceğim bir başka buluşum var. Sizin de yazılarınızdan birinde sanırım bizim tasarladıklarımızdan habersiz sözün ettiğiniz bir şey. Onun için yazıyorum. Doğrusunu isterseniz Geceyi Örenler adlı yazınızda oyun oynayan çocukların kendi aralarında işlev bölümü yapar, birine sen haydut ol, ötekine sen polis ol, birikine sen casus ol derken içlerinden en esmer olanına, hangisi zenci sayılabilecek olanına sen de gece ol diye görev vermeleri ne denli gerçek bir çocukça düşünce gibi geldiyse bana, büyükler arasında Geceyi Örenler sabırlı ellerinde uzun şişleri, önce korkunun yününü ilmek ilmek sıra sıra ördüler. Kendilerini de yakacak ateş yününün yumakları torbalarında sırasını bekliyordu. Değişinizi o denli özentili, size yakışmaz bulmuş ama derin bir kuşkuya da kapılmıştım. Bize bir şeyler bildiğinizi mi anlatmak istiyordunuz? Neden sonra kararımı verdim? Olsa olsa bir sezgiydi bu. Oysa korku, bizim gerçekten isterseniz bilimsel diyebileceğiniz bir yolda kullanmayı kararlaştırdığımız bir duyguydu. Çeşitli biçimlerde kullandık onu, siz de biliyorsunuz, hem de iyi biliyorsunuz. Ama demin buluşum diyerek övündüğümü söylediğim bir biçimi vardı ki bu kullanışımızın. Ana düşüncemiz şuydu. Bütün varlıklarıyla harekete bağlanmış gençleri, özellikle gençleri, bir büyük çelişki içine düşürmek. Bir yandan en aşırı davranışlarında bile korkacakları bir şey olmadığını, kimsenin onlara gerçekten bir şey yapamayacağını duyurmak bir yandan da. 60. Gelip sizi Yargılamalar Bakanlığı'na götürdüğüm sabah beni tanıyamadınız biliyorum. Neredeyse 30 yıl önceki bir okul arkadaşının anısına dönmeniz sizden beklenemezdi elbette. Bu sözüm pek iddialı, farkındayım. Ama üzerinde çok durduğumuz adamlardan birisiniz. Sizi biraz tanımaya çalıştım. İşittiklerimden, öğrendiklerimden şunu çıkardım. Geçmiş, olup bitmiş şeyler sizin gözünüzde ancak bir garip süzgeçlerden geçirdikten sonra anısı saklanacak ya da saklanmayacak şeyler. Peki ya anlatamıyorum ama beni tanımadığınız gibi en ufak bir göz ısırma tedirginliği de göstermemenizden bu çıkardığımın, vardığım bu sonucun doğru olduğunu anlıyorum. Kimi söz, kimi yüz ancak sizi ilgilendirdiği, duygusal bakımdan sizi tedirgin ettiği ölçüde şu ya da bu biçimde unutulmaktan kurtulabilmiş. Bir düş içindeymiş gibi yaşıyor. Kendi sözlerinizi de başkalarının sözleri kadar kolayca unutuyorsunuz. Beni tanımanızı beklemiyordum. Onun için sizi gelip alma işini üstlenmiştim. Ayrıca göreceksiniz bu iş ancak benim işim olabilirdi. Ama bir parça da tedirgindim. Onu da benim anımsayamadığım ufacık bir şeyden ötürü beni unutmadıklarınız arasına koymuş da olabilirdiniz. En azından ben bunu bir yerlerde görmüş gibiyim yollu yandan, kaçamak bir bakışla bakardınız bana, ardı da gelebilirdi. Öyle bir şey olmadı. Ne yalan söyleyeyim, onunla dostluğunuzun bozulmasında payımdan böylesine habersiz oluşunuza hem şaştım hem de biraz bozuldum. Bir yandan da anladım ki tasarladığımız oyunun baş kişisi olacağınız halde bizi aklınıza bile getirmeyecektiniz. 61. Bir yandan da diyordum harekete bağlı gençlerle ilişkili olarak, bir yandan da kendilerine düşmanla kuşatılmış olduklarını düşündürmek. Saçma gibi gelebilir ama korkunun işleyişini iyi bilenler bunun içinde saçma olmadığını görebileceklerdir. Aşırılıklarında kendisine dokunulmayacağını bilmek, kişiyi eylemlerinin büsbütün azgınca olmasına götürür. Bu da bir yandan gerçeklikte düşmanlarının sayısını artırır, bir yandan da düşlemde gitgide kabaran bir düşmanlık dalgası karşısında kendini savunmakta olma, haklı olma duygusunu doğurur. O zaman en gündelik, en haklı işinizi bile yaparken diyelim, yasal suç bulunamayacak bir yazıyı, bir dergiyi yayımlayıp satarken bile düşmanlığın gerçekliği, isterse ancak kafanızda bulunabilecek gerçekliği olsun bu, karşınızda dolambaçlı yollara, düzenlere başvurursunuz. İçinizdeki korku da büyür, kin de. Pek kötü bir buluş değil, kabul edersiniz sanırım. Ama farkındayım, size yazmak, anlatmak istediğim şeyi hep daha sonraya bırakıyorum, oyalanıp duruyorum. Bunca yıllık katı bir duygu ya da duygusuzluk, eğitiminden sonra niye bu duruma düştüğümü doğrusu anlayamıyorum. Size bunları yazmak yetmezmiş gibi. 3 gün sonra yurt dışına gönderileceksiniz. Şu anda nerede olduğunuzu bilemediğiniz için bu haberi vaktinde veremedik. Diyeceklerinizi de biliyoruz bu haberi alınca. Ben öyle hazırlıksız... Sizi kandıracağız gene de. Kandırılmayacak insan yoktur ki, hele siz şerrine lanet diyerek istemediği birçok şeyi istenmesinden usanarak yapmış bir insansınız biliyoruz. Onu da biliyoruz. 62. Dipnot. Ağrılar, acılar karşısında herkes herkesin kendi gibi tepki göstermesini bekler. Daha doğrusu kendi tepkisinden başka türlü bir tepki olabileceğini, gösterilebileceğini değil usuna sığdırmak, o usun kıyıcığından bile geçirmez. Bunun içindir ki acılar, ağrılar, fiziksel öznelliklerinin ötesinde de paylaşılamaz. Kıskançlığımızı, benzemezliğimizi, indirgenmezliğimizi en çok bu alanda gösterir, savunur, insanları belki de en çok bu alanda küçükseriz. Karşımızdakinin tıpatıp aynı acıyı, aynı ağrıyı çektiği bir aygıtla saplanıp gösterilse bu davranışımız, bu tutumumuz değişir mi? Sanmam. O aygıta inanmamayı yeğleriz herhalde. Dipnota düşülecek dipnot. Dipnotlar şimdi bir daha nitelik değiştirmiş oluyor. Oysa... 63. Yüzyıllardır tırnağın, yumruğun, kemiğin, kasın ya da uzantılarının gücünü unutmadığımız, her fırsatta kullandığımız, örtük deyimlerle yücelttiğimiz, ara ara da açık gördüğümüz halde inanılmaz bir ikiyüzlülükle bu gücü sanki aşılmalı, bastırılmalı, öldürülmeliymiş gibi göstermiş, usul, anlığı kullanılacak tek yol, erişilecek en yüksek kat diye belletmişizdir. Şimdi olan bitense tırnağımızın, yumruğumuzun, kemiğimiz, kasımızın bu duruma baş kaldırması, başka bir şey değil. Onların ödünü alıyoruz şimdi. Alabilecek kadar açık sözlü olabildiğimiz, bu iki yüzlülüğü iki yüzlülerin suratına çarpabildiğimiz için. Tırnağın, kemiğin, demirin, yılgının gücü yeniden saygı görecektir. Bu gücün egemen kılındığı yerde kısa sürede her şey yerine oturur. Herkes sınırını bilir, yapabileceğini bilir. Bir noktada toplanan güce herkes uymasını öğrenir. Oysa size ne kadar aykırı bir şey bu değil mi? Neyse, sözü daha çok uzatmamalıyım artık. Bugün bütün bu kağıtların durduğu zarfı kapayacağım. Size ulaştırılması için hazır edeceğim. Yola çıkmadan önce yapacağım üç şeyden biri de zarfı size yollamak olacak. Bugün nerede olduğunuzu saptadık. Size verilecek yönergenin ardından gecikmeksizin yola çıkmanız istenecek. Yol belgelerinizi, katılacağınız toplantıda nasıl bir tutum takınacağınızı belirten yazıları size iletecek olan görevli benim yolladığım adam. Bu zarfı da size o verecek. Umarım görevliler, adamımın yanında bir yardımcısı da olacak çünkü, gittikten sonra arkadaşınızla konuşarak vakit harcayacak yerde size verilen kağıtları okursunuz. Şaşırıp şaşırmayacağınızı kestiremem ama dilerim arkadaşınıza çok şey birden belli etmezsiniz. Baştan beri anlatmak istediğim şuydu. Bize karşı olduğunuz herkesçe biliniyor. Ülkeyi temsil etmek üzere toplantıya katılacak üç kişiden biri siz olunca gerek orada gerek burada çok şey değişir. Gitmek istemezseniz beş dostunuz, sizinle duygusal ilişkiler kurmuş olmaktan başka hiçbir suçu bulunamayacağı iyi bilinen beş dostunuz, resmi bir bahaneyle hiç de resmi olmayacak bir biçimde bizim adamlarımızca sıkıştırılacak, sizi ele vermek zorunda bırakılacaklar. Bu iş daha sonra gene resmileştirilecek, basının bunu çok değişik bir biçimde de olsa haber alması sağlanacak. Böylelikle resmen gereken işlemi görmek durumunda bırakılacaksınız. Dostlarınız bir yana, ailelerine de tutumunuzu, tutumlarını paylaşanlara da yazık olacak. Giderseniz toplantının son günü akşamına dek kaçmayı kendinize yediremeyeceğinizi, bizim için değilse de sizin gibi aydınlar adına konuşabilmek için sabredeceğinizi biliyorum. Yanılmakta olabilirim elbet bunu söylerken. Ama kaçmanız, yani toplantıya dönmek istememeniz halinde bizim de boş durmayacağımızı bilmeniz gerekir. Ama toplantının bittiği akşam öbür temsilcilerimizle birlikte dönmemek, hiç değilse bir süre oralarda kalmak düşüncesi aklınızı çelebilir. Öbür iki temsilci dönüş hazırlıklarını görmek üzere odalarına çekilecek, sizi rahat bırakacaklar. Siz de istediğinizi yapmakta özgür sayıldığınız düşüncesine kapılabilirsiniz. Şaşılacak bir şey olmaz bu. Hava karardıktan sonra gezmekten çok hoşlandığınızı biliyoruz. Herhalde sokağa çıkacak, o yabancı başkentin bildiğiniz bir takım semtlerine, kahvelerine, dükkanlarına doğru gideceksiniz. Ancak sizi izlemekte olacak bir adamımız çok geçmeden sizi vuracak. Ölecek kadar değil ama ağır yaralanacaksınız, çok ağır. Hiç değilse büyük usta atıcımızdan, keskin nişancımızdan isteyeceğimiz bu. Siz hastanede yatarken bu adamın, bizim görüşlerimizi savunan bir kişi, bize karşı olmadığını adım başında belirten bir başka kişiyle birlikte toplantıya katılmayı kabul ettiğiniz için size kızmış bir düşmanımız olduğu ortaya çıkacak. Ben onu başka biriyle değiş tokuş etme hazırlığını yapmış durumdayım. Ama bilirsiniz böyle takaslar sessizce yapılır. Siz hastaneden çıktıktan sonra ne isterseniz yaparsınız artık. Ölmemeniz içten dileğimiz. Buna karşılık böylesine bir cinayet işleyebilen düşmanımızın ardından koparılacak gürültü bizim çok işimize yarayacak. Baskı yaparak elde etmek istediğimiz birkaç şey avucumuza konu verecek. Kolaylıkla kestirebilirsiniz böyle şeyleri. İşin ilginç yanı şu olacak elbet. Kimse resmi gibi görünen bu işlerin ardında kendi çalışmalarımızı yürüttüğümüzü sezemeyecek. Tabii bütün bunlar bu kağıtların, bu yazdıklarımın size ulaştığı anda okunmasıyla değişebilir. Sanırım değişirdi. Adamımın zarfı açması olasılığı pek yok, öyle sanıyorum. Ama onu da hesaba katmak yerinde bir iş olur. Hoş açsa da açmasa da ben bu davranışımla kendimi her türlü düzenin dışına çıkarmış oluyorum. Bunları size niçin bildirdiğimi de merak etmeyin. Bunun nedenini, niçinini belki anlatabildim de. Ama ne denli başarı gösterdiğimi bu noktada kestiremiyorum. Görevli bu kağıtları okursa sizin hiçbir şeyden haberiniz olmayacaktır. Ben kaçtığım yerden başınıza gelenleri belki işitirim. Kim bilir ne yeni çoraplar örülecektir sizin başınıza, başkalarının başına. Zarfın üzerine yazacağım. Günü da açılmak üzere, yazısını aldanmayıp açsanız, olacağı biteceği daha buradayken öğrenseniz niye iyi olurdu? Başka ne diyebilirim? Ayıp olur. 4. 64. Rastlantılar her zaman gariptir. Rastlantı olduğuna, gerçekten rastlantı olduğuna karar verebilirseniz hele. Ne ki sizin gibi yazarlar, bir yandan aydınların hepsinde ya da hemen hemen hepsinde rastlanan olgulara bel bağlama, ussal olmayan işleri neredeyse yok sayma eğilimini baştan beri eğitimlerinin bir parçası olarak taşıdıkları halde, bir yandan da ussal olmayana, olguya dayandırılamayana anlatılmaz bir yakınlık, özgür olduğu düşüne kapılanların kendilerine yasak edilen şeye duydukları karşı konması olanaksız yönelimin verdiği hazla benzer bir haz içinde, herkese meydan okurcasını ortaya, göz önüne serdikleri bir yakınlık duyarlar. Bu yüzden de çocuktan bile kanağan olurlar. Kimseyi, yani kendilerinden başka kimseyi kandıramayacak olaylar karşısında. Örneğin bu karşılaşmamız gibi bir rastlantı karşısında. İşin tuhafı, üstelik işin doğrusu, ben sizden çok hoşlandım. Size her zaman saygı duydum. Kitaplarınızı okurken kimseye açamadığım şeyleri açıkça söyleyişiniz karşısında benim de adıma konuştuğunuzu gördüğüm için, beni bilmediğiniz halde benim de yaşama hakkımı savunduğunuz için saygı duydum size. Bir gün yanınıza gelip bize gidebiliriz diyeceğimi, diyebileceğimi ne yalan söyleyeyim, düşümde bile göremezdim. Sizi beğenmeye hazırdım ama adını hiç işitmediğim bir insan da olsaydınız sizi görünce sizi görür görmez hoşlanırdım. Size bize gidelim derdim. Tuhaf olan bu durumda bu görevin bana verilmesi. Bana ilk 10 dakikadan sonra sen demeye başladınız. Kolay kolay sen diye seslenmediğinizi de biliyorum. Dosyanızda bunu belirten bir not bulunması dikkatimi çekmişti. Oysa bizim kuşak herkeste senli benli konuşmaya alışkın olduğu, siz demeye ancak pek sıkıcı bir ast üst ilişkisi içinde razı olduğu halde, ötesi düşünülemeyecek bir yakınlık içerisindeyken bile ben size siz diyeceğim. İkimiz de birbirimize verdiğimiz özel yeri alışkılarımızın dışına çıkarak anlatmış oluyoruz bir bakıma. Ne yazık ki karşılaşmamız bir rastlantı değil. Genç de olsam böylesi us dışı sözler etmemem gerektiğini bilecek ölçüde büyüdüğümü inanmak isterim. Sonra da tutar, o us dışı şeyleri söyleyi veririm. Sizinle görüşmeyi her zaman istemiş bir kişi, düşünde bile görmediği bir ölçüde size yaklaştıktan sonra, bunun rastlantıya değil, hesaba dayanması karşısında yeriniyor. Olacak iş mi bu? 65. Dipnot. Şimdiki durumda dörde bölünmüş olmam, ulaşmak istediğim simgesel kavrayıcılığı gerçekleştirmekte beni ne ölçüde başarılı kılabilir? Daha doğrusu, hayır, ne diyeceğimi bilemez duruma gelmenin de herhangi bir anlamı olamaz. 66. Oysa olmayacak işler bununla kalmıyor. Bir süre önce bambaşka bir görevle sizi tuzağa düşürüp düşünmediğiniz şeyleri söyletme göreviyle yanınıza gönderilecektim az kalsın. Yanınıza gelince her şeyi açık açık anlatıp kendimi, belki önce sizi sonra kendimi, vurmaya karar vermiştim. Ya da öyle karar verdiğime kendimi inandırmıştım. O görevi vermekten vazgeçtiler sonra. Şimdiki görevim ise yalnız şu mektubu size vermek. Zarfın üzerindeki yazıya bakılırsa bunu 7 gün sonra okumanız gerekiyor. Şu büyük zarftakini ise hemen açıp okuyacakmışsınız. Ne olur ikisini de şimdi açıp okuyun. Bu sabah telefonda uzun uzun konuştuktan sonra çıktığımda size bakkala gideceğim demiştim. Doğru değildi elbet. İki kapı öteden zarfları almaya gittim. 67. Gecelerle gündüzler birbirine karışmadan önceydi. Sizin karşınıza çıkıp iki mektup vermem buyurulmuştu. Issız bir yolda yürüyordunuz. Arkanızdan biraz hızlıca yürüsem yetişirdim. O sırada gecelerim ve gündüzlerim birbirine karışmamıştı daha. Bir kır ortasında size yanışacak bir ulak olmak istemedim. Her şeyi göz alarak arabamı Bilgiler Sarayı'nın arka yolundan R'ye, kulübe doğru sürdüm. Gelmeyebilirdiniz, sizi daha sonra da bulurdum. O telefon numarasını söyleyerek yanınızdan geçen, sonra da gözden giden bendim. O noktada yüzümün arkadaşınızın yüzüne benzemesi gerekiyordu. Arabada maskeyi çıkarmıştım, belli belirsiz bir utanç duyarak. Kulüpten telefonla durumu bildirdiğimde mektupları hemen yakmam buyurulmuştu. Yaktım, herkesin önünde. Aşk mektupları bunlar diyerek. Utancımı biraz bastırmıştım böyle demekle. Görevim yoktu artık. Siz girdiniz, telefona gittiniz. O telefondan niye öyle cevap verildiğini hala anlayamadım. Yanınıza geldim. O saatte gecem gündüzüm sizinle bir olmamıştı daha. 68. Getirdiğim zarflardan ne çıktığını söylemediniz. Okurken yüzünüzü benden saklamadığınız için biliyorum, çok şaşırtıcı şeyler vardı herhalde o yazılarda. Bir şey sormak da istemiyorum, öğrenmek de. Ne olur yanlış anlamayın beni. Ama onların size ulaştırdığım şu anda ulaklığım, görevim gene bitmiş durumda. Şimdi elimden gelecek bir şey varsa, önleyebileceğim bir kötülük varsa, yalvarırım söyleyin. Sizi bilmem ama ben bu kapıdan çıkınca vurulabilirim. Kim bilir belki burada, birlikte geçirdiğimiz günlerde birilerinin hesaplarına, tasarılarına uygun. Bilemiyorum artık. Geceler gündüzler biri birine karışınca, bir insanla bir olunca inanılmazlar inanılır, inanırlar inanılmaz oluyor. En azından daha vurulmayacağa benziyoruz. Sevinç, birlikte olacağa benzeriz daha bir süre. 69. Dipnot. Her şey yoldan çıkmaya başlıyor. İyi, belki de kötü. Ama ben kendime ne diye bakıyorum ki? Karar verdin mi? 70. Duygularımı dile getirişim ya da dile getirdiğim duygular ya da kim bilir hem biri hem öbürü sizi şaşırtıyor gibi. Oysa karşılaştığımız anda hiç de şaşkınlık duyuyora benzemiyordunuz. Ben görevimi dersin içinden yineleyen bir çocuk gibi usumun bir köşesine atmıştım yorulup. Heyecanımı bastırmaya çalışıyordum. Siz neredeyse beni bekliyor gibiydiniz. Sevinç adını duyuncaya dek daha önce söylenmiş bir şeyle de birleştiremediniz benim karşınıza çıkışımı. Gözlerinizde bir parıltı vardı bana bakarken. Teşekkür etmeliyim size. Bakın sizinle bir araya gelişimi başkalarının hesaplarına borçlu olduğum için yeriniyor. Sizinse beni beklediğinize, beni tanımadan beklediğinize inandırmak istiyorum kendimi. Bu ölçüsüzlüğü kınayacağınızı da düşünebiliyorum. Kınamanızı bekliyor, size yakıştıramayacağım bir davranışı göstermediğiniz için de sizi kışkırtmaya çabalıyorum. İpe sapa gelmez sözler söyleyerek içinde bocaladığım bu karanlık sularda yüzmeyi becerebildiğimi inanmak istiyorum. Biliyorum, burada daha çok kalamayacağız. Çıkmamız gerekecek, çıkmanız gerekecek. Kararınızı veresiye daha birkaç saat, birkaç gün geçse bile çıkacaksınız, çıkacağız. Gecelerle gündüzler gene birbirinden ayrılacak, seçik sınırlarla ard arda sıralanacaklar. Gece inerken ilk kararan yerler çukurlardır. En son aydınlanan yerler de oralar. Oysa ışığı severim ben. Severdim. Önceleri. Şimdi gece sarsın istiyorum beni. Çukur olmalı, çukurda kalmalıyım. Belki de çukurum kazılmakta şimdi. Ama bir çukura atılmak demek, ışığı hiç görmemek demek. Ona yanarım. Susacağım artık. Ne derseniz onu yapacak, kararınız ne olursa ona uyacağım. Güç gelen, sizi belki de bir daha hiç ama hiç göremeyeceğim düşüncesi. Artık ağzımı açmayacağım. Bu akşam çıkacağım Sevinç, çıkacağız. Beni yolcu edeceksin. Ama bir daha görüşeceğimizi sanıyorum. Çekinmesem görüşeceğiz, eminim diyeceğim. 71. Gazete okurken, birileriyle konuşurken, anlatılan, iletilen acılar, kötülükler, cinayetler karşısında, ölümler, kıyımlar, kırımlar karşısında içi oynaması gerektiğini duyduğu halde gönlünden herhangi bir kıpırtı, herhangi bir ürperti geçmeyenler vardır. Bundan ötürü kaygı duyarlar. Kimi ise herhangi bir şey duyması gerektiğini de düşünmez, herhangi bir şey de duymaz. Bundan ötürü kaygılanmaz, kaygılanmayı anlayamaz. Taş yürekli falan değildir bu insanlar. İmgeleme güçleri, kendi dertlerinden, acılarından, gözle görüp elle dokunabildiklerinden ötesine erişmemektir o kadar. Aynı kişiler ağlayan bir çocuğun resmi karşısında sıradan bir film, bir öykü, bir oyun karşısında içlenir, üzülür, ağlar. İmgeleme güçleri ancak bir tür somutluk karşısında canlanır, kıpırdar. Yeni tanıdığı biriyle güzel, doyurucu sayılabilecek bir sevişmeden sonra bir daha ne zaman buluşalım sorusuna yanıt bulamayanlar vardır. Gözlerini kaçıranlar, bahane arayanlar. Karşılarındakinden hoşlanmışlardır. Onunla yıldızlarının barışabileceğini düşünürler de belki, düşünme çabası gösterecek olsalar. Ama o anda sıkıldıklarını, içlerinden utanca benzer bir yer esip geçtiğini duymakla yetinirler. Gerçek sıkıntıları, eksiklikleri ise belki de gene imgeleme yetilerinin yoksulluğu, düş güçlerinin kavruk kalmışlığıdır. Çiğnemeden yuttuğu bir yemekten sonra bir daha acıkabileceğini usundan geçiremeyen torlar gibidirler bunlar. Yaptıklarının tadına gereğince varacak, hakkını verecek durumda da değillerdir. İstediklerini bilecek, birkaç saat ya da birkaç gün sonrasını öngörecek görgüleri de oluşmamıştır sanki. Bir yaşam bilgisizliğidir bu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedirten, kişinin kendine yakın bulmadıklarının acısı karşısında gizli de kalsa bir oh olsun, dikkat edeydi ya duygusu bile uyandırabilen bir bilgisizlik. Bir kafa yoksulluğudur bu. Okumasını öğrenmiş ama yaşamadığının farkına varamamışların, bir insanın birçok yaşamı yan yana sürdürebileceğini usu almayacakların yoksulluğudur bu. sokağa düşmenin, kötülüklerle burun buruna gelmenin kimi zaman biraz olsun azaltılabildiği bir yoksulluk. 72. Dipnot. S. Beni susturmak istemiş gibi bir halin var. Daha doğrusu kitabının dışına atmak istemiş gibi. Ne ki kişilerin gerçek örnekleri ortaya çıkınca yazarların yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Ne rahat değil mi? İstediğini istediğini yaptırmak, söyletmek. Yapıntı yazarının özgürlüğüne bir diyeceğim yok. Yok da gerçek kişileri yazılarınızın kişisi haline getirirken örneklerinizin bu biçimde kullanılmaya karşı koyabileceklerini hiç mi düşünmezsiniz? Bilirim. Bizim yazdığımız kalır, gerçek örneklerimizse ölür gider. Hiçbirinin, önemli kişiler bile olsalar, bizim kişilerimiz ölçüsünde gerçekliği yoktur dersiniz. Gerçekten öyle mi ama? Her neyse, bu kitabı bitirip bitiremeyeceğimi bilmem. Bu durumda kaldıkça sen de bilemezsin. İstesen de bitiremezsin belki, belki bitirirsin gene de. Ne olacağına daha kimse karar vermemiş durumda. Ama bir gün sonra, ama 6 ay sonra karar verilecektir. Bu karar herhalde seni salıvermek olmayacaktır, gerisini bilemem. Gerçi bu defterler kararın hemen bu gece verilmesine yol açabilir, görülür, okunursa, yani bir takım gözler bu defterleri görür, okursa. Hiç değilse bana öyle geliyor. Ama bu defterlerden kimsenin haberi olmayacak, söz veriyorum. Gülme, şu anda verilen söz, yazdıklarında verilen sözlere benzemiyor. Sen de defterlerini başka hiç kimseye göstermeyeceğine söz vermek zorundasın ama. Kendini koruman gerek. Her gün burada kaldığımız sürece her gün bana yazdıklarını göstereceksin. Konuşacağız, tartışacağız. Tut ki merak ediyorum nasıl bağlayacağını. Tut ki bildiğim kişileri çeşit çeşit kılıklara sokman hoşuma gidiyor. Bu defteri başkalarından habersiz doldurup bana göstermen senin dişine gelecek bir şey. Öteki defterleri okudum zaten. Bu yazdıklarını bitirdiğin zaman bana bırakırsan ben %100 gerekmedikçe yok etmem onları. Bakarsın bir gün hiç değilse adın temize çıkabilir. Birazdan uyanıp senin defterine benim bunları yazdığımı görünce ne yapacaksın merak ediyorum.